Ayrım 20. Seninle Güler Yüreğim. Kemal Yalçın. Sayfa 240. Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredat programı uygulanıyordu. Tarih, coğrafya, Türk edebiyatı dışındaki derslerimizi, felsefe, psikoloji, mantık derslerine bile Ermenice görüyorduk. Fakat Tıprebank ruhani bir Ermeni okulu olmasına karşın hiçbir zaman Ermeni edebiyatını, Ermeni tarihini okuyamadık. Ermeni okulunda Ermeni tarihi yasaktı. Ermeni çocuklarına kendi tarihlerini okumaları resmen yasaktı. Yasak. Ermeni edebiyatı konusunda kitabımız falan yoktu. Sadece öğretmenimiz kendi bilgisine dayanarak sözlü olarak ders verirdi. Ermeni edebiyatı derslerinde not tutmaya, okula müfettişler geldiğinde ders notlarımızı derhal kaybetmek koşuluyla izinliydik. Günümüzde ise eğitim ve öğretim koşulları bizim zamanımıza göre daha da geriye gitti. Ermeni okullarında daha çok dersin Türkçe okutulması yolunda resmi taleplerle yüz yüzeyiz. Nüfus cüzdanlarımızda Hristiyan olduğumuz yazılıdır. Ulusal kimliğimiz belirtilmez. Bir Ermeni aile çocuğunu Ermeni okuluna kaydettirebilmesi için Ermeniliğini ispatlamak zorundadır. Düşün bir kere. Sınavsız bile olsa çocuğunu Ermeni okuluna göndermek isteyen bir Türk ailesi var mıdır Türkiye'de? Hayır. İsteyen ana baba gerekli sınavı kazanan çocuğunu Amerikan kolejine yazdırabilir. Kimse ulusal kimliğini sormaz ama sıra bir Ermeni okuluna geldi mi akan sular duruyor. Ermeni aileleri binbir güçlük çıkarılıyor. İki oğlum da Ermeni okuluna gidiyor. Ben de veli olarak okulun işleriyle yakından ilgileniyorum. Bakanlıklarla, vakıflar idaresiyle, milli eğitim yöneticileriyle sık sık okul işlerini görüşüyoruz. Düşün bir kere, vakıflar idaresinden izin almadan, velilerin parasıyla da olsa okula bir çivi çakmak bile yasak. Belirli bir miktarı aşan, örneğin 2 yıl öncesine kadar 500 milyon liranın üzerindeki her harcama için Ankara'daki Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden izin almak zorundayız. Şimdi bu miktar daha da yükseltildi. Okul eski, onarım gerekiyor. Veliler olarak para toplayıp okulu badana yaptırmak istiyoruz. Badana izni için Ankara'ya bakanlığa gidiyoruz. Okul yönetiminin, velilerin isteği ve parasıyla okulun zorunlu onarımını yapmaya yetkisi yok. Kendi başına iş yapması yasak. Halbuki bu normal okullarda yapılabiliyor. Okul yönetimi, okulun gereksinimlerini velilerin yardımıyla yapmaya özendiriliyor. Böyle bir şey Ermeni okullarında mümkün değil. Şimdi istersen Şişli Karagözen Yetimhanesi'ne gidelim. Kendi gözlerinde bir Ermeni okulu gör. Soracaklarını orada sor. Şişli Karagözen Ermeni Yetimhanesi'nin bahçesinde. Dilson Oteli'nden çıktık, hava sıcaktı. Birlikte Karagözen Yetimhanesi'ne gittik. Kapıcısından izin alarak okul bahçesine girdik. Bahçenin etrafı duvar ve ağaçlarla çevriliydi. Çiçekler bakımlıydı. Etraf tertemizdi. Üç katlı okul binasının ana giriş kapısının karşısındaki banka oturduk. Okulun ana giriş kapısının üstünde Karagözyan Millet Yetimhanesi, kuruluş 1912 yazılıydı. Serinlikte konuşmaya başladık. Zakarya, çocukluğum ilkokul yıllarım burada geçti diyerek o günlerinin dünyasına gitti. Zaman zaman buraya gelir. Bu banka otururum. Çocukluğumu, köyümü, gelmişimi, geçmişimi düşünürüm. Bu bank benim düşünme, kendi kendimle konuşma yerlerimden biridir. Öğrencilik yıllarımda bu okul bahçesi ta arkadaki Hristiyan mezarlığına kadar uzanırdı. Çok genişti. Her yıl atletizm gösterileri yapılırdı bu alanda. Bir kısmı dut ağaçlarıyla kaplıydı. Doya doya dut yerdik. Köyümü, ailemi çok özlerdim. İlk geldiğim günlerde dut ağaçlarının dibine gider, sessiz bir köşe bulur, için için ağlardım. Sonradan alıştım ayrılıklara, özlemlere. Bak görüyorsun değil mi? Tek bir dut ağacı bile kalmamış. Bedrettin Dalan, İstanbul Belediye Başkanı iken o güzelim ağaçlar kesildi. Yerine pazar yeri kuruldu, otopark yapıldı. Okula da şu avuç içi kadarcık bahçe bırakıldı. Buranın neresinde oynasın, neresinde koştursun çocuklar? Paradan başka bir şey düşünmeyen bazı kişiler, kimi çevreler, son zamanlarda okulun bahçesine göz dikmişler. Ellerinden gelse okulu da ortadan kaldırıp yerine gökdelen dikecekler. Zakarya okuduğu okulları öğretmenlerine anlatıyor ama bir türlü kendinden, bu yetimhaneye niçin geldiğinden söz etmiyordu. Zakarya, sen nerelisin, kimsin, nedir seni sen yapan? Maya, seni sen yapan toprak, seni sen yapan geçmiş diye sordum. Sustu. Gözlerini ayaklarının ucuna betona dikti. Nereye baktığını bilmiyordum. Bir süre sonra başını kaldırdı. Karagözyan Millet Yetimhanesi kitabesine baktı uzun uzun. Okuyor mu, ölçüyor mu, birini mi arıyor anlayamadım. Kitabeye bakarak ben Kayseriliyim. 1950'de Ekrek Köyü'nde doğmuşum. İlkokul 1. sınıfı Ekrek Köyü'nde okudum dedi. Sonra başını ve yönünü bana çevirdi. Acı acı gülümsedi. Derin derin nefes aldı. Bir sırrını açıklıyormuşçasına sıkıntılıydı. Söylese mi, söylemese mi? Döverlerdi beni her gün okula giderken köyün çocukları. Deyiverdi bir çırpıda. Döverlerdi beni. Bizim evimizde ilkokul arası 1,5 kilometre kadardı. Taşlı topraklı bir yoldu. Kayalığın dibindeki toprak damla evimizden çıkar, okula varmadan bir dönemeçten geçerdik. O dönemeçten sonra evimiz görülmezdi artık. Evdekiler isteseler de beni göremezlerdi. Ben o dönemeçte bir sene boyunca köyün büyüğünden, küçüğünden her gün dayak yedim. 200 haneli köyde sadece 2 Ermeni aile kalmış. Biz ve anneannemler. Bir de Ermeni Sait Ağlara gelin gitmiş ve sonradan Müslüman olmuş teyzemler. Ekrek eskiden 750 haneli bir Ermeni köyüymüş. Sevkiyete bile gönderilmeden kısa yoldan dürülmüş defterleri. Birkaç bebe dışında kimse kalmamış hayatta, yok olmuş hepsi. Köyümüzde 2 kilise varmış. Annem bu kiliselerden birinin Bünyan Kaymakam'ın emriyle top ateşi ve dinamitle yıkıldığını, tarihi kapılarının ise İstanbul'a gönderildiğini anlatırdı. Artık bugün 2 kiliseden geriye sadece taş temeller kalmıştır. Ermenisi kalmayan Ekrek Köyü'ne 1924'te Yunanistan'dan gelen mübadiller yerleştirilmiş. Biz onlara muhacir derdik. İşte bu muhacir çocukları o dönemeci döner dönmez geçerlerdi önüme. Ulan Ermeni piçi, hadi bakalım haç çıkart. Sonra üç parmağımı birleştirerek haç çıkarttırmaya çalışırlardı başıma vura vura. Ulan it, ulan gavur oğlu gavur. Tükür bakalım şu haça. Şehadet getir bakalım. Öyle değil ulan böyle. O yaşımda daha haç çıkarmanın ne anlama geldiğini bile bilmeyen ben birkaç tokat yer, hakaretler, küfürler arasında canımı kurtarmak için okula doğru koşardım. Her gün ağlayarak okula giderdim. Öğretmenim beni döven çocuklara bir şey demezdi. Anneme babamı söylerdim. Annem kızar, kederlenirdi. Babam gariban bir at çobanıydı. Karşısındakiler ise köyün azılı ailelerindendi. Bana kızardı. Daha olmazsa kahreder, çaresizlikten kıvranırdı. İlkokul yolunda yediğim dayağın korkusu, Ermeni çocuğu olarak yaşadığım aşağılanmanın kahredici hüznü hala içimdedir. Ne ettimse, ne yaptımsa atamadım o korkuyu ve hüznü. Babam bir yandan çocuklarını okutmak istiyordu, bir yandan da her gün çocuğunun okul yolunda dövülmesinin çaresizliğini yaşıyordu. Yapayalnızdı. Yapayalnızlık Ekrek Köyü'nde. Kimi kime şikayet edeceksin? Kim dinler gariban bir Ermeni çobanın derdini? O da bir insan mı ki? Onun da onuru var mı ki? Sanırım beni döven, parmaklarımla yaptırdıkları haca tükürtüp kelime-i şahadet getirten o çocuklar neyse ya, koskoca adamlar beni insan yerine koyuyorlar mıydı? Bazı geceler evimiz taşlanırdı. Kayalığın tepesinden evimizin üstüne taş yağardı. Evimizin toprak damı çökecek gibi olurdu. Büyüklerimiz, annem, babam dışarı çıkıp kim atıyor diyemezdi, suçlu arayamazdı. Köydeki tek koruyucumuz ilkokul öğretmenimiz Mustafa Alımcı'ydı. Eşiyle birlikte birçok gece bizde yatardı. Hava kararmadan köylülerin gözü önünde bize gelirlerdi. O geceler biraz daha rahat uyurduk. Noel ve Paskalya bayramlarında bazı çocuklar ziyaretimize gelir, ikramlarımızı alır giderlerdi. Çocuk yaşlarımda buna akıl erdiremez, şaşıp kalırdım. Annemin, babamın köyde dostları da vardı. Ama dostlarımızın bizi korkutan, aşağılayan insanlara karşı nedense sesleri çıkmazdı. İşte tam bu korkulu, acılı günlerimde babam ne etti etti, beni İstanbul'a, işte bu yetimhaneye getirip kaydettirdi. İşte bu okuldur beni korkak bir tavşan olmaktan kurtarıp insan eden. Bu yetimhanedir tüm Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu'daki yoksul, gariban Ermeni çocuklarına yaşama sevinci veren. Ne zaman bu yetimhanenin önünden geçsem bir hoş olur içim. Cız eder. Bazen hızlıca uzaklaşırım kapısından, bazen girer otururum. Üniversiteyi bitirdim, mimar oldum, yaşım 50'ye geliyor. Çok istedim içimdeki duyguların derinine inmeyi, beni ben yapan şartları araştırmayı ama olmadı, yapamadım. Kaçtım kendimden açıkçası. Babam hiç anlatmadı bana kendi geçmişini. Bu işleri az çok düşünmeye başladıktan sonra da babama soramadım. Sanki babamla aramızda gizli bir mutabakat vardı. Ne ben sordum ne de o anlattı. Ne biliyorsam annemden, anneannemden öğrendim. Bölük pörçük de olsa zaman zaman anlatırlardı. İşte onlardan aklımda kalanlar beni ben yapan özel tarihim. Babamın anlattıkları. Babamın adı Hovsep. Yozgat'ın Karahallı köyündenmiş. Babam Yakup, Agop, Boğuz, Zakarya ve Gülbo kardeşlerden Zakarya'nın oğlu. Dedemin adı bana yadigar kalmış. Babamın bir çırpıda birinci dereceden 32 yakının adlarını saydığını hatırlarım. Ardaş, Tercan, Zartar, Bedros, Kadem, Hacı Emmi, Artin, Ohannes, Mıgırdiç, Lusin. Kıyamet gününde gözleri açık giden bu büyüklerimin, akrabalarımın adları uzar gider. Sülalemizin yetişkinlerinden kimse hayatta kalmamış dedim ya, Ekrek köyünden kimse tehcire tabi olmamış. Sevkiyete gönderilmemiş. Daha kolay yöntemlerle kısa yoldan yerinde bitirilmiş hepsinin işi. Anneannem kızdığı zaman sen hiç parçalanmış bir annenin memesini emmeye çalışan bir bebe gördün mü? Ben gördüm diye çıkışırdı. Ölümden kurtulan bebeler ve çocuklar kapanın elinde kalmışlar. Amerikalılar Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi Kayseri bölgesinde de ortada kalan çocukları önce Amerikan kolejlerinde ve Kızıl Haç merkezlerinde toplamışlar. Daha sonra gemilerle Amerika'ya götürmüşler. Babamlar 7 kardeşmiş. Bu 7 kardeşten, ana babadan, amcadan, dayıdan sadece ve sadece tek başına kendisi kalmış hayatta. Sonra Amerikalılar bulmuş. Babamı Kayseri Talas Amerikan Koleji'ne götürmüşler. Burada 1 yıl kadar kalmış. Biraz İngilizce öğrenmiş. İkinci sene ailesini aramak için bir arkadaşıyla birlikte kolejden kaçmış. Ancak hiçbir yakını bulamamış. Ortada kimsesiz kalan babamı bir Çerkez aile yanlarına almış. Fakat babam kendisini bu ailenin uşağı olmaktan kurtaramamış. Hem babamı yanlarında barındırmışlar hem de azat etmemek için her türlü tehdit ve korkutma yöntemini kullanmışlar. Babam 35 yaşına kadar bu ailenin uşaklığını yapmış. Yaptığı iş ise at bakıcılığı, seyislik. Kayseri'den Sivas'a doğru göz alabildiğine bir yayla uzanır. Adı Uzun Yayla'dır. Atların iyisi bu yaylada yetişirmiş. Babam Uzun Yayla'nın en iyi at bakıcısıymış. Atların dilinden, derdinden çok iyi anlarmış. Atların yarasını, beresini, kırığını, çıkığını, ağrısını, sancısını iyi bilirmiş. Bir derdi olan babamı Uzun Yayla'daki adıyla Kurt Duran'ı bulurmuş. Babamın lakabı sonradan Ekrek köyüne yerleşince Duran Ağa'ya dönüşmüş nedense. Babam azat edildikten sonra Yozgat'tan ayrılarak akrabalarını aramaya başlamış. Gide gide, sonra sonra Kayseri'nin Ekrek köyüne düşmüş yol. Burada Ermeni bir aileyle karşılaşmış. Annemin deyişiyle sırtında bir yorgan ve varı yoğu 20 koyu olan garibanmış. Nüfus kağıdı bile yokmuş. Güç bela bir nüfus cüzdanı çıkarttırabilmiş. 3 sene boyunca askerlik adı altında belirli aylarda yol işçiliği yapmış. Gel zaman git zaman. Derken annemle tanışmış. Annem Ekrek köyünün yerlisiymiş. Babam Ekrek köyüne neden gelmiş, nasıl gelmiş hiç anlatmadı. Çok önemli bir sır gibi sustu bu konularda. Evlilikleri biraz zor olmuş. Anneannem önceleri ben büyüttüm, o mu yiyecek diyerek kızını vermek istememiş ama evlenmişler sonunda. Anneannemin lakabı Deli Dilber. Eş, kardeş, akraba, konu komşu, kimi kimsesi kalmamış hayatta. O korkunç ölüm kalım gününde hepsini kaybetmiş. Sonradan canavarlar içinde yaşayabilmesi, çocuklarını, kızlarını koruyabilmesi için deliliğe vurmuş kendini. Direnmenin biçimi delilik olmuş anneannemde. Anneannemden dede tarafımın çok zengin olduğunu duyardım. Dedem çetebaşıymış. Ermenileri korumak için 500 atlı adamın başında dağdan dağa dolaşmış. Çok büyük bir aileymiş. O bölgede nam salmış. Ama bu 500 atlı aileden de sadece anneannem kalmış hayatta. Baba ve anne tarafının mallarına tehcire tabi denilerek devlet tarafından el konulmuş. Sonra ağalara, köyün zenginlerine, kalanlara da muhacirlere verilmiş. Ne baba ne de ana tarafından bir karış toprak olmayınca zor zahmet toplamı 20 dönüm eden 3 tarla alabilmişler. Bu tarlalar da çoraktı. Bir aileyi ne öldürür ne oldururdu. Ekrek köyü arazileri verimsizdir. Köylüler taşını ayıklayarak bir avuç toprak elde ederler. Tarıma elverişli araziler muhacirlere aittir. Ancak biz iki Ermeni ailesinin birkaç parça tarlanın yanında küçük de olsa sulak bir bostanı da vardı. Annem büyük emekler vermişti bu bostanı var edebilmek için. Bostanımızda çeşit çeşit sebze meyve yetiştirirdik. Köylüler kıskanırdı bostanımızı. Önce abim, sonra ben İstanbul'a okumaya geldik. Diğer kardeşlerim artık okuyamayacak, iki Ermeni aile Ekrek'te artık yaşayamayacak hale gelince iki evin yükünü bir gece kamyona yükleyip sessiz sedasız 1960'ta İstanbul'a göçüyorlar. Bu ayrılıştan, bu kaçıştan köyün pek haberi olmamış. Bin bir zahmetle, bin bir umutla yeşertilmiş bostan. Taştan ayıklanmış tarlalar. Kaderlerine terk edilmiş. İstanbul'a geldikten sonra bir daha ne köyümüze uğradık ne de malımızı mülkümüzü sorduk. Tapusu hala bizdedir ama köylüler sahiplenmiş hepsini, ekip biçiyorlarmış. Geçmişimizi annem, daha çok da anneannem anlatırdı. Anneannem derya gibi bir insandı. Sık sık aslını inkar eden haramzadedir derdi. Beni karşısına alır, oğlum alnında leke varsa gözünde de leke olsun derdi. Yani kötü şeyler düşünüyorsan gözün kör olsun, kötülük yapma anlamına gelirdi. Dördü erkek, ikisi kız, altı kardeştik. Babam bizimle her şeyi konuşur, şakalaşır, çok sıcak davranır. Bizleri sever, okşardı. Çok iyi hatırlıyorum, diz dize otururduk, konuşkandı. Durmadan bir şeyler anlatırdı. Ama aslımız hakkında, başına gelenler hakkında hiç konuşmadı. Babam İstanbul'da yıllarca hamallık yaptı. Bir süre Şişli Ermeni mezarlığını bekledi. Bir dönem annemle birlikte Zeytinburnu'nda yün temizleme, fındık ayıklama atölyelerinde çalıştı. Daha sonra Sahakyan Okulu'nda temizcilik yaptı. Hayatı boyunca taştan çıkardı hep ekmeğini, bizlerin rızkını. Ama her şeye karşın kendi yaşamını feda ederek altı çocuğunu da okuttu. Dördümüze yüksek öğrenim yaptırdı. Babam da Türklere karşı en ufak bir tepkisel davranış, milliyetçi bir kin görmedim. Bizlere hep olumlu telkinlerde bulundu. Çok acılar çekmiş, her şeyini kaybetmiş olmasına karşın bu kadar hoşgörülü olmasını anlayamıyorum. Ama durum buydu. Babamla tarihimizi konuşmadık diyebilirim. Ailemizle bizler arasında geçmişimizi anlatmama konusunda sanki bir gizli mutabakat vardı. Geçmişimiz pek ön plana çıkarılmazdı. Babam ile arkadaşı Sarkis Usta yan yana geldiklerinde gelmişten geçmişten uzun uzadıya konuşurlardı. Arada sırada da basarlardı kahkahayı. Merakım artardı. Konuşulanlara kulak misafiri olurdum. Ailemizde kin ve düşmanlık duyguları yoktu. Benim çok sayıda Türk arkadaşımın olması solculuğumdan değil, babamın kişiliğimi sevgi ve hoşgörüyle yoğurmasındandır. Babamdan kin değil, insan sevgisi aldım. Köyünü arayan adam. Dünya küçük, fırtına büyük. Sevkiyet fırtınası insanların çoğunu öldürmüş. Kimini onun bunun yanında sığıntı yapmış, özellikle kimsesiz çocukları da dünyanın dört bir yanına savurmuş. Bizim köylü Dırtat dayı 1915'te 7 yaşındaymış. Aklı eriyormuş her şeye. Tüm yakınlarını kaybetmiş. Kimi kimsesi kalmamış. Sonra Amerikan Kızılaçı tarafından bulunup diğer kimsesi çocuklarla birlikte Boston'a götürülmüş. Amerika'da büyümüş, iş sahibi olmuş, evlenmiş, zenginlenmiş, yaşlanmış. Yaşlandıkça merakı ve özlemi artmış. Ölmeden önce mutlaka Ekrek'e, köyüme gideceğim, illa ben köyümdeki çorağın düzlüğünü göreceğim diye tutturmuş. Yeğeni Beyrut'ta gazeteciymiş. Eşiyle beraber 1978 yılında bir gezi grubuyla Mısır'a gelmişler. Toprak çeker insanı. Mısır'a gelince içindeki özlem daha da artmış. Toprak özlemiyle gezi grubundan ayrılmışlar. Nasıl olsa bir Kayserili, bir Ekrekli Ermeni bulur, köyüme giderim demiş Dırtat dayı. İstanbul'a gelmişler. Ne yapsın, nasıl bulsun? Doğru, Kumkapı'daki Patrikhane'ye gitmiş. Kayseri Ekrek köyünden çökelekçiler lakaplı insanları sormuş. Patrikhane kayıtlarından da bir bilgiye ulaşamamış. Fakat Patrikhane'ye gelen bir Ermeni yol göstermiş. Samatya'da Deli Meryem diye bir kadın yaşar. Deli Meryem mahallenin gayri resmi muhtarıdır. Bilse bilse o bilir. Deli Meryem zamanın birinde Kayseri'den gelmiş. İstanbul'daki tüm Kayserili Ermenileri bilir. Yardımseverdir. Akıllı delilerdendir demiş. Dırtat dayı denileni yapıyor, buluyor Deli Meryem'i. Deli Meryem de tutuyor elinden, doğru bize getiriyor. Kapı çaldı. Gülbeyaz bacı, Gülbeyaz bacı, bunlar sizi arıyor. Buyurun, buyurun. Siz çökelekçilerden misiniz? Evet. 70 yaşındaki Dırtat dayı sarıldı annemi. Başladılar ağlaşmaya. Annem ağlar, Dırtat'ta yağlar. 63 yıl sonra ilk olarak Ekrek köyünden birini görüyormuş. Bu anı yaşayabilmek, çorağın düzlüğünü ölmeden görebilmek için bunca macerayı göze almış. Lakabımızın öyküsünü anneannem anlatmıştı. Bizimkilerden biri tarla dönüşü acıkmış. Azıklarından kalan çökeleği yiyormuş, boğazında kalmış. Çorağın düzlüğünde su ne geçsin? Bir lokma kuru çökelek yüzünden neredeyse ölüyormuş. Bu olaydan sonra da ailenin lakabı çökelekçiler kalmış. Dırtatlıyılar İstanbul'da lüks bir otele yerleşmişlermiş. Bizi buldukları gün hemen bize taşındılar. İki odalı, içinde 8 baş insanın yaşadığı yoksul evimizde 15 gün beraber kaldık. Çok güzel Türkçe konuşuyordu. Zaten tüm Ermeniler Türkçe konuşur. 7 yaşına kadarki çocukluğunu, kimsesiz kalışını, Amerika'ya gidişini, yaşamını anlata anlata bitiremedi. Geldiğinin ikinci günü tutturdu. İlla beni köyüme, Ekre'ye götürün. Önce bu yaşlı insanın İstanbul'dan Kayseri'ye, oradan Ekre'ye gidip gelmesini göze alamadık ama o ısrar etti. Ta Amerika'dan geldim. Ekre'yi, çorağın düzlüğünü görmeden gitmem. Ölürsem doğduğum toprakta öleyim. Sonunda tüm sorumluluğu üstlendi. Yola çıktık. Ekre'ye vardık. 70 yaşındaki Dırtat dayı çocuklaştı, gençleşti. Köyünün planını anlata anlata İstanbul'da bana çizdirmişti. Şurası Kayseri yolu, şurası çorağın düzlüğü, karşısında kızlar odası, yolun sağında, şurası kilise, burası mezarlık, işte tam şurası bizim ev. Köye varınca her şeyin yerini dün ayrılmış gibi bir bir buldu. O yaşlı haliyle eski Ermeni yerleşim yerini, kiliseyi, evlerini görmek istedi. Yaz günü o sıcakta düştü önümüze, şurası senin, burası benim diye diye hızlı hızlı yürüyor. Ben yoruldum, hanımı geride kaldı. O her gördüğünün, sarı dikenlerin, kara çalların, kelleşmiş armut ve çöğür ağaçlarının bile resmini çekiyor ya da bana çektiriyordu. Kilisenin sadece temel taşları kalmış. Yeni Türk mezarlığına bitişirik, Ermeni mezarlığını buldu. Ailesinin akrabalarının mezarlarını arıyordu. Bazılarını çalıların, ormanların arasında aradı buldu. Çok güzel mezar taşları, yani haçkarlar vardı. Her biri birer destan. Her biri usta bir elden çıkmış heykeldi. Taşlar nakış nakış işlenmişti. Haçkarlar çiçekliydi. Haçkarların üzerinde göçüp gidenlerin adları yazılıydı. Dırtatlı'yı bir ara akrabalarından birinin mezarını buldu. Kitabesini okumaya başladı. Canı sıkıldı. Suskunlaştı, derinlere daldı. 20. ayrımın sonu, sayfa 252.